13. kaset 2. yüz, sayfa 365. Fakat 1918'den beri birçok yerlerde birden cumhuriyetler ortaya çıkmıştı. 1918 yazında talihsiz Kafkas Ötesi Federasyonu'nun dağılmasından sonra Rus Azerbaycan'ın Türkçe konuşan Müslümanları bir cumhuriyet, modern çağın ilk Müslüman cumhuriyetini ilan ettiler. Onların örneğini kısa ömürlü hürriyetlerine bu şekli vermeyi tercih eden Rus Çarlığı'nın Başkır, Kırgız ve diğer Türk halkları izledi. Bu cumhuriyetlerin hepsi komünistlerce fethedilip yeni bir şekilde kuruldu ise de cumhuriyet adı ve özelliği kaldı ve o zaman birçoklarına büyük ümit oldu. Cumhuriyet fikri çok geçmeden Rusya dışında gözükmeye başladı. Daha 1918 Kasım'ında Kuzey Afrikalı lider Süleyman el-Baruni, Trablus'ta bir Arap Cumhuriyeti kurmak için başarısız bir teşebbüste bulunmuştu. Suriye'de de cumhuriyetçi fikirler bazı çevrelerde yaygındı ve Fransız manda otoritelerinin Suriye ve Lübnan'da kurdukları kurumlar Türk örneği kuruluncaya kadar resmen ilan edilmemiş olmakla beraber açıkça cumhuriyete eğilimliydiler. Dünya durumu açıkça cumhuriyetçi davanın lehineydi. Dünya Savaşı'nda her iki taraftaki büyük otokratik monarşiler Almanya, Avusturya, Rusya yıkılmışlardı. Fransa ve Amerika güçlü, zengin ve muzaffer eski cumhuriyetlerin örneğini veriyorlardı. Almanya ve Rusya'nın yeni cumhuriyetleri yıkıntı ve yenilgiden daha iyi bir duruma yükselmeye çabalıyorlardı. Hem başarılı hem demokratik bir monarşi örneği sağlayabilecek olan İngiltere, şiddetli bir siyasal çatışma dolayısıyla geçici olarak Türk görüşünden uzak kalmıştı. Türk Meclisi, egemenliğin halka ait olduğunu zaten kabul etmiş bulunuyordu. Başarının cumhuriyetçilere ait olduğunu da görebiliyorlardı. Türkiye'de cumhuriyet ilanı hiç de dirençsiz olmadı. Bununla beraber hiçbir zaman ciddi bir meydan okumayla karşılaşmadı. Ve bir büyük, birçok da küçük değişikliklerle Anayasa 1960'a kadar yürürlükte kaldı. Devletin başı. İlk bakışta Kemalist devrimin sonucu olarak meydana gelen en göze çarpıcı değişiklik devlet başkanlığındaydı. Bir hanedandan gelen, ilahi onaya dayanan Halife Sultan yerine laik ve seçilmiş bir yürütme başı vardı. Sakallı ve sırmalı bir imparatorun yerinde tamamen tıraşlı ve ona uygun olarak sivil elbiseli bir cumhurbaşkanı bulunuyordu. Fakat değişiklik görünebileceğinden daha tedrici ve daha az ani oldu. 19. yüzyıl boyunca Türk devletinde eğilim artan bir kişisel despotizm yönünde olmuştu. Eski Osmanlı sultanları, İslam hukukunun ve imparatorluğunun toplumsal sisteminin sınırları içinde müstebit hükümdarlar olmuşlardı. Bununla beraber 17. ve 18. yüzyıl sultanları, etkin iktidarlarından çoğunu başkentte vezirlere ve saray maiyetine, vilayetlerde de paşalara ve eşrafa kaptırmışlardı. Ve ortaçağ Avrupa'sındaki bir feodal kraldan biraz daha etkili bir güçleri vardı. 3. Selim ve halefleri, özellikle 2. Mahmut ve Abdülaziz idaresinde hükümdarın kişisel yükselişi eski haline getirilmiş, hatta yalnız eski haline getirilmekle kalmamış, daha önce bilinmeyen seviyeye çıkarılmıştı. Bu, artık eski İslami otokrasi değil, reformcuların ortadan kaldırdığı sınırlayıcı aracı iktidarlardan kurtulmuş ve telgraf, demiryolu ve jandarma gibi modern icatların desteklediği, geniş ölçüde kuvvetlenmiş bir kişisel despotizmdi. Kişisel idare dikkatle izlendi, direnildi ve uzun sürmemekle beraber zaman zaman kesintiye uğratıldı. 1876-1878 meşrutiyet fasılası, Abdülhamit'in güçlenmiş kişisel yönetimiyle sonuçlandı. 1908 Meşruti Saadet Devri, Enver, Talat ve Cemal Paşalardan kurulu genç Türk Triumvirası'nın diktatörlüğünde son nefesini verdi. Bu kez hüküm süren artık sultan değil, onun adına hareket eden küçük bir bakanlar grubuydu. Gölge sultandan sultansızlığa geçmenin pek zor olmadığı olaylarla görüldü. Cemal ve Enver'in ikisi de askerdi. Keza Mustafa Kemal ile İsmet de öyleydi. Anayasa, parlamento, parti ve seçim kurumlarının sihirli gelişimi, Cumhuriyet'in muzaffer bir orduya liderlik eden ve hiç olmazsa ilk evrelerde kişisel ve askeri gücün işbirliğiyle tutunan meslekten bir asker tarafından kurulmuş olduğu temel gerçeğini gizlemez. 15 dipnot. Rustov, Polite. 11-1959, 513-552 ve özellikle 545-546. Mustafa Kemal'in son yıllarında onunla silah arkadaşı İsmet Paşa'nın arası açılmış görünüyor. İsmet'in yerine başbakanlığa bankacı ve sivil bir kimse olan Celal Bayar geçmişti. Fakat 1938'de Mustafa Kemal ölünce onun yerine Cumhurbaşkanlığına geçen asker İsmet'ti. Ve nihai seçimi belirleyenin ordu olduğu hakkında ısrarlı bir söylenti vardır. Yine de rejim, kaynağı askeri ve karakteri uzun süre otoriter olmakla beraber hiçbir zaman salt bir askeri diktatörlük olmadı. Belki Mustafa Kemal'in kişisel otokrasisi yaşayan bir geleneğe aşılanabildiğinden, o, militarizmin süslerinden sarf-ı nazar edebildi ve yeni bir cumhuriyet ve sivil meşruiyet kurmaya çalıştı. Hem o hem İsmet askeri ünvanlarından ve üniformadan vazgeçtiler. Anayasa askerleri açıkça sivil iktidara tabi kıldı ve ordu sessiz bir bağlılık içine çekildi. 1950 genel seçimlerinde Demokrat Parti'nin zaferiyle sivil bir cumhurbaşkanı ve sivil bir başbakan Türkiye'nin yönetimini ele aldı. 1923 ile 1950 arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin yalnız iki başkanı oldu. Mustafa Kemal'in meclisçe hep yeniden seçilmesi bir şekil sorunundan başka bir şey değildi. Gerçekte herhangi bir sultanınki kadar büyük yetkilerle, istediği gibi başbakanlar ve bakanlar atayarak ve azlederek kayda hayat şartı ile cumhurbaşkanlığı yaptı. İsmet'in önü aynı yetkileri teverrüs etti ve bir süre 2. Dünya Savaşı'nın güç ve tehlikeli yılları sırasında bunları daha da kuvvetlendirdi. Fakat 1945'ten sonraki dönemde otoritede önemli bir yer değişimi vardı. Demokrasi yeni zafer çelenkleri kazanmıştı. Savaş sonrası yıllarının meclisi de kendinden öncekilerden daha aktif ve daha istemliydi. Yıllardan beri ilk kez bir muhalif üyeler grubunun ortaya çıkması, iç politikadaki faaliyet merkezini Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bekleme odasından meclis koridorlarına naklederek durumu kökten değiştirdi. İsmet İnönü'nün kendisi de bu yıllarda gerçek bir parlamenter demokrasinin gelişmesini teşvik ederek veya buna izin vererek ve Cumhurbaşkanlığı makamını siyasal kavgaların üzerine çıkarmaya çalışarak bu sürece yardım etti. Mayıs 1950'de 1923'ten beri egemenliğe sahip olan halk bunu ilk kez kullandı. Onlar bir meclis, meclis bir cumhurbaşkanı seçti. Cumhurbaşkanı da bir başbakan atadı. Her ikisi de sivil eğitim ve mesleklerden gelen sivil kişilerdi. Cumhurbaşkanı devletin başı olarak kaldı. Aynı zamanda hükümetin başı olarak da mı kalacağını, yoksa bu görevi başbakana bırakıp geniş ölçüde şekli bir başkanlığa mı çekileceğini politika ve şahsiyet etkenleri tayin edecekti. Bakanlar ve bakanlıklar. Eski Osmanlı İmparatorluğu'nda sultan devlette tek iktidar kaynağı olmuştu. Sadrazamı, diğer vezirleri, defterdarı, ordu ve deniz komutanlarını ve devletin diğer yüksek memurlarını o atamıştı. İlk zamanlardan beri Divan-ı Hümayun diye bilinen bir devlet meclisi, Topkapı Sarayı'nda kubbe altı denen odada haftada 4 kez toplanırdı. Buna sadrazam veya vezir-i azam başkanlık ederdi. Buna katılanlar kubbe vezirleriydi. Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, nişancı, defterdar, vezir rütbesinde ise Yeniçeri ağası ve eğer şehirde ise kaptan paşa bu divana katıldıklarından onlara böyle denirdi. Divan böylece her birinin kendi personeli ve örgütü olan hazine-i evrak, maliye, yargı ve silahlı kuvvetlerin başlarını içine alıyordu. 17. yüzyılda bu sistem terk edildi. Sultan 4. Mehmed'in İstanbul'dan Edirne'ye çekilmesi ve Köprülülerin enerjik sadareti uygulamada bir değişikliğe yol açtı. 1654'te Sadrazam, Paşa Kapısı veya daha yaygın olarak Babali diye bilinen resmi bir konut ve daire sahibi oldu. Ondan sonra burası Osmanlı hükümetinin eylemli merkezi, Sadrazam da onun eylemli başı oldu. Divan-ı Hümayun sadece merasimle ilgili konular için ara sıra yine sarayda toplanıyor, fakat esas hükümet işleri başka yerde yönetiliyordu. O zaman düzenli bir bakanlar kurulu sistemi görünmüyor. Fakat gerektiğinde sivil, askeri ve dini başkanlar Babali'de Sadrazam'ın başkanlığında toplanırlardı. Sadrazam seferde ise ya Şeyhülislam'ın ya da Sadaret Kaymakamı'nın konağında toplanabilirlerdi. İlk kez Avrupa bakanlıklar sistemini getirmeye çalışan II. Mahmud'un reformlarıyla yeni bir düzen başladı. 16 dipnot. Yukarıda sayfa 96 ve devamına bakınız. Onun ilk bakanlıkları gerçek batılılaşma denemeleri değil, fakat bir iç mücadelede ulema sınıfını sıkı devlet gözetimi altına getirme hareketleriydi. Ancak birkaç yıl sonra 1836-1838'de Sultan, Babali'nin bazı görevlilerine ve sonra bizzat Sadrazam'a batılı ünvanlar vermek suretiyle batılı tarzda bakanlıklar kurulmasına doğru ilk adımları attı. 17 dipnot. Şeref, Tarihi Devleti Osmani 2. 470-475 Umuru Dahiliye 507 Umuru Hariciye ve Tarih Mus sayfa 264 ve devamı Başvekil ünvanı hakkında. Sadrazamdan başvekile yapılan ünvan değişikliği ancak 14,5 ay sürerek kısa ömürlü oldu. Ve eski ünvan iade edildi. Avrupalı ünvanın kabulü için ikinci teşebbüs birinci meşrutiyet döneminde yapıldı. 4 ay geçmeden terk edildi. Sonra ertesi yıl Abdülhamit tarafından tekrar kondu ve 3,5 yıl kadar sonra 1882'de yine terk edildi. Ondan sonra sadrazam sıfatı imparatorluğun sonuna kadar resmen kaldı. Başvekilin ünvanında yapılan değişikliklerin büyük bir önemi yoktu ve Türk tarihçisi Abdurrahman Şeref bunları samimi olmamakla kınarken muhtemelen haklıdır. Bununla beraber hükümet faaliyetlerini Avrupa örneğinin telkin ettiği alanlara yayma ve bunlarla meşgul olmak üzere yeni merkezi hükümet kolları kurma süreci devam etti. 1839'da ticareti, tarımı ve genel olarak iktisadi hayatı geliştirmek göreviyle bir Umur-u Nafia Nezareti kuruldu. 1870'te zaten Bab-ı Seraskeri'den alınmış olan zabıta görevleri ayrı bir zaptiye nezaretine verildi. Seraskerliğin kendisi ise gittikçe harbiye nezaretine doğru oluşum içindeydi. Nitekim 1879-1880'de bu ad kısa bir süre için kabul edildi, sonra bırakıldı. 1908 devriminden sonra tekrar kabul edildi. Diğer iki yenilik, ulemanın otoritesini büyük ölçüde azalttı. 1857'de bir Umur-u Marif Nezareti işleri üzerine alıp, hükümdarın eski kişisel ilgisini okullara ve mesleki eğitim kurumlarına uzattı ve bu önemli alanı dini kontrolden çıkarıp laik kontrol altına aldı. 1879'da Adliye Nezareti, reformcuların kurdukları yeni mahkemelerin ve yargıçların yönetimini üzerine aldı ve yine böylece dini yargı alanını daralttı. 18 dipnot. 19. yüzyılın ilk yarısındaki bakanlıkların yararlı bir genel incelemesi için bakınız Şeref, Tarihi Devleti Osmaniye 2, 464 ve devamı. Bunlarla imparatorluğun ana devlet örgütleri kuruldu. Sonradan bunlara eklenenler Bahriye Nezareti, Umur-u Nafiye Nezaretinden ayrılan Ticaret ve Ziraat Nezareti, Posta ve Telgraf Nezareti ve 30 Temmuz 1918'de bir kararname ile kurulan İyaşe Nezareti'ydi. Cumhuriyet önemli değişiklikler getirdi. Bakanlıkların hepsi tabiatıyla yeni başkent Ankara'ya taşınıp zamanla ayrı binalara yerleştiler. Dış ve İçişleri Bakanlıkları gibi bunlardan bazıları ilk kez maddeten ayrı varlıklar oldular. Fakat eski imparatorluk şehrinden saray ve babali gibi eski merkezlerin gölge edici baskısından uzaklaşmak, cumhuriyetçi laik Ankara'da onların hepsine yeni bir gelişme evresinin yolunu açtı. Yeni rejim, hükümet faaliyetlerinin alanının özellikle sosyal ve ekonomik konularda genişlemesini bir kez daha yansıtan birçok yeni bakanlıklar kurdu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın tarihi ilk Ankara hükümeti günlerine kadar gider. Ocak 1946'da bir Çalışma Bakanlığı kuruldu ve o zamandan beri hızla gelişti. 19 dipnot. R. Gorvin ve L. L. Barber, Organization and Functions of Turkish Ministries, 1957. Devlet Memurluğu. 19. yüzyılda aşağı yukarı sivil anlamına gelen mülkiye deyimi, devletin diğer iki ayrı dalı olan askeriye ve ilmiyeden farklı olarak hem merkezi hem mahalli sivil hizmeti belirtmek üzere genel olarak kullanılmaya başladı. 1836'da 2. Mahmut tarafından kurulan Umuru Dahiliye Nezaretine önce mülkiye denirdi. Ertesi yıl bu ad dahiliyeye çevrilmiş olmakla beraber mülkiye deyimi devletin askeri ve mali olmayan memurları için genel olarak kullanılan bir deyim olarak kaldı. Yeni ve tekrar düzenlenen bakanlıklar ve devlet daireleri için bir sivil bürokrasi sınıfının işe alınıp devam ettirilmesi çeşitli sorunlar ortaya çıkardı. 1833 ile 1846 arasında bir dizi emirnameler, yeni hizmetler için rütbe, kıdem, ünvan ve paye tablolarını tespit etti ve bu arada bunları memurların şahsi yerine makamlara tanımak suretiyle yeni bir örnek kurdu. 20 dipnot. İA, Bala, Cavit Baysun tarafından ve orada zikredilen kaynaklar. Fakat modern bir devlet hizmetinin kuruluşunda çözülecek daha fazla pratik sorunlar vardı. Ana sorunlardan biri işe alma sorunuydu. İkinci Mahmud'un ve ondan sonrakilerin kurdukları yeni laik okullar sistemi daha fazla memur sağlıyordu. Fakat yine de pek yetersizdi. 1872 sıralarında sadrazama sunduğu bir tezkerede Cevdet Paşa şunları belirtiyordu. Eğerçi memurini adliyece dahi noksanımız var ise de icra memurlarınca noksanımız daha ziyadedir ve günden güne tenakus etmektedir. Mülkiye mektebi icabı vakit ve hale göre tevsi ve ders cetvellerini ona göre tertip ile buradan çıkarılacak zevatı derece derece hidemat-ı mühimmede istihdam ve hüsn-ü idareye muktedir bendegan yetiştirmek zaruriyat-ı asırdandır. Ve şimdiki halde oldukça mücerrep olanları hüsn-ü intihap ve istihdam ile icraat-ı devleti yoluna koymak ferazi-i haliyedendir. Adama iş aramaktan vazgeçip de işe adam aramak kaidesi mesluk-u kidem itibar olunursa az vakit zarfında idare-i memlekete muktedir bendegen yetiştireceği müsellemattandır. 21 dipnot. Vakanüvis Cevdet Paşa'nın evrakı. Toem No 44, Hicri 1333, sayfa 103. Bu doktrinin ve bu memurlara düzenli ve uygun maaş verilmesi gereği hakkında Cevdet Paşa'nın bunu izleyen kanıtının çok devrimci ve çok zor olduğu görüldü. Himaye ve çıraklık yoluyla işe alınma fiiliyatta devam etti. 13-19 yaşları arasındaki bir genç yakın bir hısımının tavsiyesiyle bir devlet dairesine giriyordu. Her türlü işi görerek ve maaş almaksızın bir süre bir çeşit çırak olarak çalışıyordu. Sonunda kendisine bir rütbe ve maaş derecesi verileceğini ve böylece memuriyet merdivenine ayak basacağını ümit edebilirdi. Daha sonraki yükselmeleri ancak kısmen liyakatine, kısmen de kıdemine ve her şeyin üstünde iltimasa bağlıydı. Maaşlar az ve düzensizdi. Fakat devlet memuriyeti yine de büyük bir istekle aranıyordu. Başka hiçbir sivil meslek eşit bir prestij, hatta eşit bir görev teminatı vermiyordu. Daha sonra memuriyetin ehliyetinden çok güvenliğiyle ilgili birbirini izleyen reformlar onu hemen hemen azledilemez hale getirdi. Cumhuriyet yönetiminde devlet memurlarının durumu, en önemlisi Mart 1926 tarihli olan yeni kanunlarla birçok kereler değiştirildi. 22 dipnot. Başkil. Sayfa 64. Çok daha geniş bir imparatorluktan miras alınan yetişmiş insan gücü kaynaklarının genç cumhuriyet için değeri hakkında D.A. Rostov'un nüfuz edici gözlemlerine bakınız. Foreign Policy of the Turkish Republic in R.C. Makridis derleyen. Foreign Policy in World Politics 1958 sayfa 315. Türkiye'nin modernleşmesinde bürokrasinin rolü hakkında bakınız R.L. Chambers, Ward and Rostov'un derledikleri Political Modernization 1964 sayfa 301-327. Bu kanunlar düzenli hizmet şartları, kurumsal bir yapı ve artırılan bir maaş baremi kurdu. İşe alınma kısmen sınavla, kısmen de atama ile oluyordu. Atama yetkisi yalnız belli görevler için çeşitli merkez ve taşra idari makamlarına tanınmıştı. Kabul edilen adayların sayısı çok kez doldurulacak olan ve bilinen boş yer sayısından başka düşüncelerle belirleniyordu. Maaşlar artık düzenli olmakla beraber yine düşük kaldı ve satın alma gücü birbirini izleyen enflasyonlarla azaldı. Hem ülkenin bütünündeki hem de her bakanlık içindeki koyu merkeziyet, bağımsız teşebbüs yeteneğine pek az yer bıraktı. Memur, resmi amirlerinin otoritesi altında bir çare olsa bile halkla ilişkilerinde büyük bir güç olarak kaldı. Anglo-Sakson demokrasisinde memurun rolü belli sivil hizmetkar, civil servant deyimiyle en iyi şekilde ifade edilmiştir. Türk memuru hiç olmazsa halk üzerinde otorite kullanan devlet dairelerinde sivil hizmetkar değildi. Türkçedeki deyim kelime anlamıyla emir edilen demek olan memurdur. Ve bu sözcük tabiatıyla onun kendisini çalıştıran makama karşı ilişkisini ifade eder. Fakat halk kitleleri için o bir hizmetkar değil, efendi veya hiç olmazsa çoban idi ve kitlelerce hala böyle kabul ediliyordu. Sosyal durum alışlar, rejim değişikliklerine nadiren ayak uydurur. Memurun ve polisin sultanın istibdatçı otoritesini kullanıp onu paylaştığı asırlık geleneğin kalıntılarını silmek de hiç kolay bir iş değildi. Otoritelerin çok kez iyiliksever ve pederane olması ve onu kullananların da vicdanlı ve iyi niyetli olması güçlüğü hafifletiyordu ama çözmedi. Siyasal anlayışlar ve uygulamalar Türkiye'de büyük ölçüde değişti ve anayasa halka egemenliğin kaynağı olarak tanıdı. Fakat hiyerarşinin aşağı kademelerini kendi küçük otoritelerinden herhangi bir ekonomik imtiyazı da beraberinde getirme imkanı kalktığından beri bu onlar için daha da aziz olmuştu. Vazgeçirmeye ikna etmek bu kadar kolay değildi. Türk memurlarının çoğunun aldığı acınacak derecede yetersiz maaşlar onların tabiatını düzeltmedi. Geçen yüzyıl sırasındaki batılılaştırma süreçleri işleri iyileştirmekten çok kötüleştirmişti. Batılı bir toplum ve giyim kuşam standartına uyma ihtiyacı, sıkıntı içindeki Türk memuruna yeni mali yükler ekledi. Türkiye'de ve dışarıda Batı memur sınıfının arz ettiği örneklerde her zaman en iyisi değildi. Memur kibri Anadolu'da eski Türk geleneğinin yaratılıştan nezaketiyle ne de olsa hafifliyordu. İstanbul'daki batılılaşma ise çok kez sadece Osmanlı bürokratının tembelliğine ve küstahlığına Fransız memurunun suratsız titizliğini eklemekle sonuçlandı. Gerçek bir değişiklik hem memurun hem vatandaşın yeniden eğitimini açıkça gerektiriyordu. Son yılların en cesaret verici gelişmeleri arasında bu sürecin başlamış olduğuna dair birçok belirtiler vardır. Kabine. İkinci Mahmud'un daha önemli hükümet reformlarından biri Meclis Ahas'ın kurulmasıydı. Bu kuruluş kısmen eski Divan-ı Hümayun'un canlandırılması, kısmen de Batılı Bakanlar Kurulu'nun taklidiydi. Bu meclis haftada iki kez Babali'de sadrazamın başkanlığında toplanıyor ve günlük sorunları tartışıyordu. Eski divandan farklı olarak hiçbir atama yapmaz ve hiçbir yargısal karar vermezdi. Kabineden farklı olarak heyet halinde bir varlığı veya sorumluluğu yoktu ve üyelerinin hepsi padişah tarafından atanırdı. Çeşitli nazırlar ve yüksek memurlar teorik olarak sadrazama karşı sorumlu olmakla beraber, gerçekte sultan tarafından ferden atanan ve azledilen kimselerdi ve sultanın bendeganıydı. Başlangıçta meclis-i has, çok kez daha belirli ve elle tutulur görevlerle meşgul olan meclis-i valayı, ahkam-ı adliye, meclis-i âli-i tanzimat ve meclis-i dar-ı şura-i askeri gibi diğer meclisler tarafından küsufa uğratılan birçok heyetlerden sadece biriydi. Fakat idarenin tedricen modernleşmesi, hem bakanlara hem de sultana iradesini kabul ettirecek kadar güçlü bir sadrazamın idaresi altında, yararlı bir hükümet aracı olabilecek olan merkezi bir bakanlar kurulunun önemini arttırdı. Örneğin, Sultan Abdülaziz'in müdahalelerine karşı Fuat Paşa'nın meclis-i vükelayı birlik halinde tutma çabaları, kabine hükümetine doğru batılı oluşumu özetler. 23 dipnot, Karal, Osmanlı Tarihi 7, 142 devamı. 1876 Kanunu Esasisi, sadrazamın başkanlık ettiği bir bakanlar kurulunun varlığını tanır ve ona dahili ve harici umur-u mühimmenin merci olmak yetkisini verir. Fakat kolektif sorumluluk yönünde bir hareket yoktur. Sadrazam ve Şeyhülislam, padişah tarafından kendi takdirine göre atanır. Diğer bakanlar, irade-i seniye ile atanır ve hepsi kendi işlemlerinden ferden sorumludur. 1908'de Kanun-u Esasiye'yi tekrar yürürlüğe koyan Hadd-i Hümayun, Şeyhülislam gibi padişah tarafından atanacak olan Harbiye ve Bahriye Nazırları dışında bütün bakanları atama yetkisini sadrazama vererek önemli bir değişiklik getirdi. İttihat ve Terakki'nin padişahın yetkilerinin tehlikeli bir şekilde güçlendirilmesi olarak gördüğü bu iki istisna, Sadrazam Said Paşa'nın düşmesine yol açtı. Birkaç gün sonra da onun yerine geçen Kamil Paşa, Şeyhülislam dışında bütün nazırların atanması hakkını sadrazama veren yeni bir Hadd-i Hümayun'un çıkarılmasını sağladı. Değişiklik 1909 anayasa reformlarıyla bir adım daha ileri götürüldü. Bu reformlar, kabineyi seçmekte ve kurmakta sadrazamın sorumlu olduğunu açıkça belirtti. Aynı zamanda hükümetin genel politikasından dolayı nazırların kolektif sorumluluğunu ilk kez tespit etti. Azil, istifa, vazifeyi uzatma gibi sorunlarda kabine, hükümdar ve parlamento arasındaki ilişkiler, bütün genç Türk dönemi boyunca şiddetli anayasa mücadelelerinin konusu olarak kaldı. 24 dipnot, Şeref, Tarih, Mus, sayfa 348 ve devamı. Karşılaştırma Cemalüddin, Hatırat, 1917, sayfa 11-12. Kreilitz, Grafenhorst, sayfa 3 ve devamı. Cake, W.I. 5, 20 ve devamı. Daha 1921 Kasım'ında Mustafa Kemal, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nden bakanların sorumluluğu hakkında bir kanun çıkarılmasını istemiş fakat bir sonuca ulaşamamıştı. Temmuz 1922'de meclis doğrudan doğruya bakanları ve heyeti vekili reisini seçme hakkını kendine sakladı. Ve nihayet Nisan 1923'te heyeti vekili reisinin vazife ve mesuliyetleri hakkında karar aldı. 25 dipnot, Cake, Kalender, Gözü Büyük Kili, sayfa 88-92, Nutuk 2, 663. Bu karar, Cumhuriyet Anayasası'nın değiştirilmiş 1909 metnini tekrarlayan 46. maddesinde teyit edildi. Meclis ve Partiler, 26 dipnot. Türkiye'de seçim sistemlerinin ve yöntemlerinin başvurulması, en elverişli tartışması, Tunaya'nın partilerindeki ve MEA 1954-116-120'de, Election in Turkish History adlı İngilizce makalesindeki tartışmalardır. Seçim kanunlarının metinleri için bakınız Tunaya ve Reşit Ülker. Mufassal Fihrisli Özetli Milletvekilleri Seçimi Kanunu ve ilgili mevzuat 1954. Partiler hakkında bakınız L2, Dijamia, Hizb 2 ve partilerin ferdi adlarındaki maddeler. Frey, Allied, 1965, sayfa 301 ve devamı. Payaslıoğlu, In Word ve Rustov, sayfa 411-433. Rustov, In La Palombara ve Weiner, Political Parties, 1966, sayfa 107-133. Türkiye'de 3 parlamenter hükümet dönemi oldu. 1876'dan 1878'e kadar 1. Meşrutiyet dönemi, 1908'den 1920'ye kadar 2. Meşrutiyet dönemi ve Büyük Millet Meclisi'nin 1920'de Ankara'da toplanmasından itibaren başlatılabilecek olan 3. dönem. 1876 Kanunu Esasisi 2 meclisli bir yasama organını öngörüyordu. Seçimle kurulan bir meclis-i mebusan ve üyelerinin sayısı mebusların sayısının 1/3'ünü aşmamak üzere padişah tarafından atanan bir meclis-i ayan. Seçim yöntemi 28 Ekim 1876 tarihli bir irade ile sınırlı oy hakkı ve 2 dereceli seçim esası üzerine tespit edilmişti. 27 dipnot. Aristarchi 5-360. 1876 ve 1877 seçimlerinin her ikisi de bu sistem altında yapıldı. Kanunu Esasi'nin hazırlanmasını emrettiği bir seçim kanunu tasarısı eylemli olarak hazırlanıp 1877'de tartışıldı. Fakat 1908 devrimine kadar kanunlaşmadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun geri kalan seçimleri bu kanun hükümlerine uygun olarak yapıldı. 28 dipnot. Çevirisi Kreilitz, Grafenhorst, sayfa 65 ve devamı. Bu hükümler 1876 iradesinin çerçevesini genişletti ve ıslah etti. Fakat sınırlı oy hakkını ve ikinci seçmenler heyeti sistemini muhafaza etti. Ankara'da Büyük Millet Meclisi tek meclisten ibaretti. Kemalist hükümetler seçimli veya tayinli bir ikinci meclis kurulmasına hiçbir zaman teşebbüs etmediler. Diğer bakımlardan Cumhuriyetçi rejim seçim kanunlarında muhafazacılık gösterdi. Eski seçim kanunu 2 dereceli seçim sistemiyle yürürlükte kaldı. Tek dereceli seçim ancak 1946'da kabul edildi. 1950 genel seçiminde tamamen uygulandı. Oy hakkının genişletilmesinde gelişme daha hızlıydı. Daha Nisan 1924'te oy hakkının vergi ödeyenlere inhisar ettirilmesi diğer bazı kısıntılarla birlikte kaldırılmıştı. 1934'te oy hakkının kadınlara da tanınması gibi daha radikal bir adım atıldı ve ondan sonra 22 ve daha yukarı yaşta kadın ve erkek her Türk vatandaşı seçmenlik hakkını kazandı. Seçimlerin salt şekil ve yönteminin ötesine giden ve geniş kapsamlı önemi olan bir reform 15 Şubat seçim kanunu ile getirildi. Hem iktidar hem muhalefet partilerinin beğenisiyle geçen bu kanun, gizli oy ve açık sayım ilkeleri ile dahil olmak üzere birçok değişiklikler yaptı. Hepsinden çok daha önemlisi hem merkezi hem mahalli olarak seçimlerin gözetim ve denetiminin yürütme organından yargı organına devredilmesiydi. Her seçim bölgesinde vali yerine yargıcı, en yüksek seçim merciği yapan bu tedbir, serbest ve dürüst Mayıs 1950 genel seçimlerinin ana teminatlarından biri oldu. 29 dipnot. Ayrıntılar için bakınız Tunay'a ve Ülker. Türk seçim sisteminde seçim çevresi birimi, nüfusuna göre belli sayıda milletvekili çıkaran il idi. İlk anayasa 50 bin kişiye bir milletvekilliği tespit ediyordu. 1923'te bu sayı 20 bine indirildi. 1934'te tekrar 40 bine yükseltildi. Son rakam yürürlükte kaldı. Dipnot. 1961 Anayasası M67, milletvekillerinin sayısını 450 olarak tespit etmek suretiyle bu yönteme son vermiştir. Çevirenin notu. İllerin nüfusu eşit değildi. Nitekim İstanbul'da 1,5 milyon nüfus varken Hakkari'de ancak 50 bin kişi vardı. Her ilde partiler ile ayrılan sandalye sayısınca aday gösteriyor, seçmen de tercihini belirtiyordu. Bu gerçekte illerin çoğunda liste halinde oylama demekti. 1876 ile 1950 arasında ikisi birinci meşrutiyette, dördü ikinci meşrutiyette, geri kalanı da Türkiye Büyük Millet Meclisi devrinde olmak üzere 14 genel seçim yapıldı. 1877 ile 1908 arasında hiçbir seçim yapılmadı. Bu 14 seçimden yalnız 5'ine 1908, 1912, 1919, 1946 ve 1950 birden fazla parti katıldı. Bu 5'inden yalnız biri 1950 seçimi muhalefetin zaferiyle ve iktidarın devriyle sonuçlandı. 30 dipnot. 1931 seçimine Halk Partisi'nden başka birçok bağımsız aday da katıldı. Türkiye'de siyasi partilerin ilk başlangıçları 19. yüzyıl ortalarına kadar geri gidebilir ve Avrupa parti politikasından farklı birçok gelişme çizgileri belirtir. 1859 Kuleli vakasından sorumlu tutulan Fedailer Cemiyeti, suikastle rejimi zorla devirmek amacında olan bir yeraltı komitesiydi. 31 dipnot. Yukarıda sayfa 150'ye bakınız. 1865'in yeni Osmanlılar Cemiyeti, eğitim, ikna ve etkileme amacında olan bir liberal yurtsever ve idealistler takımıydı. 32 dipnot. Yukarıda sayfa 151 ve 152'ye bakınız. Aynı zamanda Fuat Paşa, padişahın nüfusuna karşı paşaları birlik halinde harekete yöneltme hususundaki başarısız çabasında, oldukça farklı türden bir siyasi parti örgütüne doğru el yordamıyla yürüyordu. Birinci Meşrutiyet döneminde 1876 ve 1877 seçimlerinde mücadele etmek veya o zaman parlamento içi gruplar kurmak üzere hiçbir parti ortaya çıkmadı. Ancak Abdülhamit'in istibdadı iyice yerleştikten sonra hepsi onu devirmek ortak amacında olan birçok kanunsuz muhalefet grupları teşekkül etti. Bunların hepsinden çok daha önemlisi, ikinci meşrutiyet döneminin parlamentolarına egemen olan İttihat ve Terakki Fırkası'ydı. 1908 genel seçiminde sadece bir diğer parti, Ahrar, aday gösterdi. Bu adaylardan Ankara'dan bir kişi seçildi. İstanbul'daki diğerleri hep kaybettiler. Fakat seçimden sonra çoğu Hristiyan birçok milletvekili, mebus, liberaller, Ahrar, liberallerin lehinde bir parlamenter muhalefet grubu teşkil etmeye başladı. Daha birçok yeni parti kuruldu ve hoşnutsuz milletvekilleri arasında destekçiler de buldu. Fakat bunlardan hiçbiri İttihat ve Terakki Fırkası'nın iktidar tekeline karşı gerçek bir tehdit teşkil edecek güçte değildi. Tek ciddi meydan okuma, ünlü Aralık 1911 ara seçimlerinde kısa süreli bir zafer kazanan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan geldi. Bu parti bundan uzun süre yararlanamadı ve 1913'te tekrar iktidara gelen İttihatçılar fiili bir diktatörlük kurdular. 33 dipnot. Yukarıda sayfa 224'e bakınız. Muhalefet partileri yasaklandı ve liderlerinin bazıları sürüldü. Mayıs 1914 seçimleri yalnız bir partinin katılmasıyla yapıldı. İttihat ve Terakki 1918 mütarekesine kadar tek parti olarak kaldı. 1919 genel seçimlerine çok sayıda eski ve yeni gruplar katıldılar. Yine de fark edilebilir tek galipler resmen seçime katılmayan iki grup idi. 14-19 Ekim 1918 son parti kongresinde kendi kendisini feshetmiş olduğundan artık mevcut olmayan İttihat ve Terakki Fırkası ve Ankara'da ortaya çıkmış bulunan Milliyetçiler. 34 dipnot. Tuna'ya. Partiler sayfa 402. 1919'da İstanbul'da kurulan birçok partilerden en önemlisi, bir sessizlik devresinden sonra o yılın Ocak ayında resmen yeniden kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ydı. Onu bir iktidar partisi olarak tanımlamak mübalağa olursa da, Hürriyet ve İtilaf ile onun liderleri, savaş sonu ile imparatorluğun sona ermesi arasında İstanbul'da hüküm süren bir dizi bakanlıklarda önemlice bir rol oynadılar. Fakat son Osmanlı Meclisi mebusanında geniş bir destekçi grup kazanamadılar. Mustafa Kemal'in Türkiye'nin yeniden kuruluş mücadelesinde bir siyasal araç olarak kurduğu Halk Partisi, kurtuluş için silahlı mücadele evresinde hizmet gören Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin halefi oldu. Ağustos 1923'te bir açılış genel toplantısı yapıldı. ve aynı yılın Kasım ayında yeni parti artık kaldırılan cemiyetin örgütünü ve mallarını devraldı. Bir yıl sonra Kasım 1924'te partinin adı Cumhuriyet Halk Fırkası oldu. Ankara rejiminde hemen hemen başlangıçtan beri muhalefet grupları vardı. 1922 yazında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nde herhangi bir kişisel despotizme karşı direnme amacında olduğunu ilan eden bir küçük grup kurulmuştu. Grup meclis egemenliğini onayladı. Fakat bir kişinin, diğer deyimle Mustafa Kemal'in otokrasisine karşı koydu. 1923 seçimlerinde hiçbir aday göstermedi ve ondan sonra politikada hiçbir rol oynamadı. 35 dipnot, İBİT, sayfa 537-538. Mustafa Kemal iki kez hoş görülen bir muhalefet denemesi yaptı. 1924-1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası, 36 dipnot. Yukarıda sayfa 265 ve 278-280'e bakınız. Bu denemeler, muhalefet partilerinin yasaklanması ve Gazi'nin iktidardaki parti üzerine kontrolünün, meclis üyelerinin bile şahsen tayini derecesine kadar kuvvetlendirilmesiyle sonuçlandı. Partinin 1935 kurultayından sonra fiili parti ve devlet birliği resmileştirildi. Merkezde İçişleri Bakanı ile partinin genel sekreteri aynı kişiydi. İllerde vali, parti il örgütünün başıydı. 37 dipnot. Tuna'ya, partiler, sayfa 570 ve devamı. Gazi'nin ölümünden sonra 1939 parti kurultayı, partiyi bir dereceye kadar devletten ayırmaya ve başka türden bir muhalefet denemesine karar verdi. Parti ve hükümet memurlukları birbirinden ayrıldı ve Halk Partisi'nin meclisteki milletvekilleri arasında parlamento muhalefeti olarak çalışmak talimatıyla bir müstakil grup kuruldu. Grup 1946 parti kurultayı tarafından kaldırıldı. 38 dipnot. Tuna'ya, partiler, sayfa 573 ve devamı, Karpat, sayfa 396. İki kısa macera dışında CHP, 1923'ten diğer partilere yine izin verildiği 1945'e kadar tartışmasız kontrol mevkiindeydi. Bu devre boyunca iktidar partisi siyasal bir muhalefete karşı devlet kontrolünü ele geçirmek, kazanmak ve hatta savunmak zorunda olmadığı için partilerin siyasal hayatında değişen şartlara göre pek önem arz eden seçim veya tertip tekniklerine ihtiyacı olmamıştı. CHP iktidarı kazanma ve elde tutma aracı olmaktan çok onu kullanma aletiydi. CHP Orta Doğu'da ve diğer yerlerde ortak olan kalıptan farklı olarak programdan çok kişi etrafında gruplanmış, taşra şehirlerindeki arkadaşlarıyla başkent ileri gelenlerinin teşkil ettiği klikten ibaret değildi. CHP'nin bütün yurt çapında seçim çevresi örgütü vardı ve kendini tutarlı ve gerçekçi bir çalışma programına adamıştı. Hem eğitim hem de yürütme alanında birçok önemli görevler yerine getirerek gerçekte Cumhuriyet Hükümeti cihazının bir parçası oldu. Türkiye'nin her köy merkezinde görevlileri aynı zamanda Kemalist devrimin memurları olan mahalli bir CHP kolu vardı. Koşullara göre iknadan zorlamaya kadar değişik yollarla köylüye rehberlik eden onlardı. Ve bunu yaparken daha önce köy ağalarının kullandıkları toplumsal ve ekonomik iktidarların pek çoğunu ellerine almışlardı. Partinin eğitimsel ve toplumsal çalışmasının ileri gelen örneği halk evleri ve halk odalarıydı. Bunların kaynağı 1912'de kurulan Türk Ocağı'ydı. 39 dipnot. Yukarıda sayfa 348'e bakınız. Bunlar 1924'te ihya edilmiş ve 1927'de Ankara'da bir genel kongre akdetmişlerdi. 1931 Parti Kongresi'nin bir kararıyla CHP, bunların faaliyetlerini üzerine alıp genişletmeyi ve bütün Türkiye kentlerinde halk evleri kurmayı kararlaştırdı. 1940'ta küçük kent ve köylerde bunlara halk odaları eklendi. 1950'de CHP iktidardan düştüğü zaman 4000'i aşkın halk odası ve 500 kadar halk evi vardı. Bu halk evlerinin amacı açıkça söylendiği gibi Türkiye halkına devrimin ilkelerini, özellikle cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laikliği öğretmekti. Bunu konferanslar, dersler, toplantılar, kitaplıklar, yayınlar, tiyatro, spor ve diğer eylemler, konserler, sergiler, çeşitli türde sosyal yardım ve rehberlik yoluyla yaptılar. Bütün bu eylemler, o zaman Avrupa'da tek parti devletinde, İtalya'da Faşist Partisi, Rusya'da Komünist Partisi, Almanya'da Nazi Partisi, partinin rolü hakkında ortaya çıkan kalıba belki muhtevadan çok şekil bakımından oldukça uygundur. Bununla beraber Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi bir hususta diğer yerlerdeki benzerlerinden pek göze çarpar derecede farklıdır. Çünkü başka hiçbir diktatörlük partisi sulh ve sükun içinde kendisinin yerine bir başka partinin geçmesini hazırlamadı, örgütlemedi ve kabul etmedi. Daha önce iki kez başarısız olarak CHP, hoşgörülü bir muhalefeti denedi. 1945'te bunu üçüncü kez denedi ve kendi yenilgisini başarıyla sağladı. 1945 ve 46'da Cemiyetler Kanunu ve Ceza Kanunu, CHP'den başka siyasi partilerinde kurulup çalışmasını kolaylaştıracak şekilde değiştirildi. 13. Kaset 2. Yüzün Sonu.